Ayrım 10.
Karşımızdaki Batı kültürü ise kendi ümmet kültürünü aşmış bir kültür. Açıkça Hristiyan özellikleriyle gelmiyor artık. Fransız, İngiliz, Alman, Amerikan özellikleriyle geliyor. Bizim de buna Türk özellikleri ağır basan bir ulusal bileşim kültürüyle karşı çıkmamız yararlı olur. Bunu zaten konuşmuştuk. Kalıyor aklına gelen o soru. İyi ama neden MSP'ye yandaş çıkan çok kişi olabildi böyle? Buna da iki cevap verilebilir sanırım. Birisi şu. İnönü Atatürkçülüğü. Komprador kültürünü köylere dek sokmaya kalkışınca buna bir tepkinin doğması olağandı. Ama bu üst yapısal bir karşılık. Biz sosyalistler pek itibar etmeyiz buna. Peki itibar ettiğimiz hangisi? Şu. Türkiye'de kapitalizmin gelişmesi derebeylik yapısının egemenliğini sarsıyor, kırıyor. Eskiden şeyh olarak etkisini sürdüren toprak ağası ya da Anadolu tüccarı adıyla iş gören orta tüccar, esnaf ve benzeri kişiler önemlerini yitiriyorlar. Bunlarda bir eski iyi zamanlar özlemi büyüyor. MSP'nin günün birinde şeriat ahkamını geçerli kılabileceği umuduna sarılan bunlar. Oysa dediğim gibi MSP sanayileşmeyi gerçekleştirdi mi kendi eliyle o şeriat ahkamını bir kenara itmiş olur. 3 Ocak 1977. 2. Laf lafı açıyor. Maneviyatçı geçinenler endüstrileşmeye sahip çıkınca ister istemez işi maddiyata dökmüş olurlar demiştim ya. Çalkantıları oldu. Şurada burada o ne demekmiş diyenler, sanayileşme ile maneviyatçılığın arasını bulmaya kalkışanlar filan. Ucundan kıyısından konuya dönsek mi diyorum? Çağdaş büyük dinlerin dramı, feodal toplumlara göre biçimlenmiş olması mıdır? Hep düşünürüm. Tutumlarıyla tarımsal, kurallarıyla kapalı toplum türüne uygun, ilişkileriyle bu toplumsal aşamanın üst yapısına elverişlidirler. Bir bakıma merkantilizmden sonraki gelişmelere ayak uyduramayıp, doğuda da batıda da gerilemelerine bu neden olmuş, burjuvazi ile birlikte yeni bir yaşama biçimi olarak laiklik tarih sahnesine çıkmıştır. Neden ayak uyduramıyorlar? Bir kere galiba karmaşık toplum ilişkilerine göre tasarlanmadıklarından. Ama asıl teknolojik gelişimdeki atılımların, müsbet bilimlerin adam akıllı gelişip üretime uygulanmasıyla ortaya çıkan hayat felsefesine tümüyle yabancı düştüklerinden. Öyle ya, dinsel toplum kanıtlanabilir ve müsbet verilere dayanan bir toplum değildir. Dogmatik ve skolastik bir inanç toplumudur. Oysa müsbet bilimler kanıtlanabilir bilimlerdir. Descartes'ci rasyonalizmden itibaren gelişmeye başlamış, tekniğe uygulanmalarıyla da hem yaşantının hem dünyanın yüzünü değiştirmişlerdir. Şu halde inanca dayanan dinsel idrak ile pozitif bilim arasında bir uyuşmazlık var. İnanca dayanan dogmatik idrak ile pozitif bilimin teknolojiye uygulanmasıyla ortaya çıkan çağdaş endüstri arasında uyuşmazlık olmayacak mı? Elbette olacak. Descartes'in kurbağayı kesmesine kilisenin karşı çıkışından, Galilei'ye dünya dönüyor demeyi yasaklamasına, bizde şeriat adına ileri sürülen bütün istemez yüklere kadar her şeyde bu açıkça görülür. Onun için işe maneviyatçılıkla başlamış siyasal kadroların günün ağır sanayi hamlesinin başını çekmeye kalkışmaları, dünyayı dine uyduramayınca dini dünyaya uydurmaya kalkışmalarından ibarettir. Dinlerin hiçbiri karmaşık endüstri toplumunu öngörmemiştir. İçlerinde dünyasal işlere en çok yer ayırmış olan Müslümanlık bile. Bırakın endüstri toplumunu, çapraşık bir ticaret toplumu için bile dinsel kurallarımızın ve bilgimizin yetersiz olduğu tarihimizle belli değil midir? Sultan Süleyman'ın en debdebeli zamanında Amerika'nın keşfi ticaret yollarını imparatorluğun toprakları üzerinden alır, Atlas Okyanusu ağırlık kazanır, merkantilizm ardı sıra gelen enflasyon ortalığı duman eder, çağının en büyük devleti olan Osmanlı İmparatorluğu dinsel kurallara kılı kılına uyduğu halde bırakın bu sonradan felaketler getirecek değişikliklere uymayı, önlemler almayı olayın farkında bile olmamıştır. Nasıl ki teknolojinin pozitif bilimlerle pekiştirilip endüstrileşmenin batıyı sarması karşısında çağdaşlaşmanın temelinde rasyonalizm ve pozitivizmin bulunduğunu anlamayıp büsbütün bağnazlaşarak gerilemeyi hızlandırmıştır. Endüstrileşme, laiklik ve demokrasi. Alın size tarih sahnesinde birlikte görünen birbirinden ayrılmaz üç şey. Maneviyatçılık, çağdaş toplumlarda insanın vicdanında yaşayabilen bir eğilimdir. Topluma açılır açılmaz laiklikle de, demokrasiyle de, endüstrileşmeyle de çatışır. Petrol sayesinde yeryüzünün en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan'ın dinsellikle kendini kayıtladığı için en gerici anlamda istibdatçı, tokratik ve feodal kalması boşuna mıdır sanırsınız? Onun için dediğimde ısrar ediyorum. Dinsel kökenli siyasal eğilimler Türkiye'de işe bildiğimiz şeriatçılıkla başlamışlardır. Ne var ki toplumsal koşullar onları maneviyatçılıktan çok kısa zamanda maddiyatçılığa sürüklemiştir. Bazılarına bakarsanız nedeni başkaymış bunun. Efendim, ülkenin sorunlarını kavradıklarının, gereksinmelerini anladıklarının işaretiymiş. Şöyle bir söz bile ortaya atılabiliyor. Türkiye'nin meseleleri karşısında materyalist temelden kalkan siyasi görüş sahiplerinden daha gerçekçi oldukları için meseleleri kavramada onlara üstünlüklerini göstermek için maddiyata eğilmişler. O zaman şu iki soruya cevap vermek gerekecektir. A. Bu gereksinme bugün mü ortaya çıktı? Hanidir sanayileşmeyi gereksiniyoruz? Öyledir de dinsel eğilimli politikacılarda bu niye yeni yeni uç veriyor? Eskiden işi bütünüyle maneviyatla yürütürken acaba niye bunlar maddiyat alanında da kanıtlar vermeye kalkışmıyorlardı? O zaman maneviyat üzerine çeşitlemeler yapanları bugün maddiyat üzerine getiren Türkiye'nin meseleleri değil midir? B. Maneviyatçılar Türkiye'nin meseleleri karşısında öteki politikacılardan daha gerçekçi olduklarını, bu meseleleri kavramadaki üstünlüklerini göstermek için sözü sanayileşmeye yani maddiyata dökmüşlerse, itiraz edenler kendi ağızlarıyla Türkiye'nin meselelerinin aslında maddiyat olduğunu itiraf etmiş olmuyorlar mı? Peki biz ne demiştik? 3 Haziran 1977 3. Belirli bir zaman ve yerde, belirli bir süre için. Mustafa hatırlıyor, Alev tanık, Gülten de doğruladı. Biz o sorunu daha işin başında söylemiştik. Hani canım diyordum ki, ideoloji düzeyi başkadır, siyaset düzeyi başkadır. Birincisi ne kadar evrenselse, ikincisi o kadar ulusal olabilir filan. İşte bu ayrım, konuşacaklarımızı derli toplu anlatabilmem için işimize yarayacak. Ne mi konuşacağız? Maneviyatçı takımının savuna geldikleri bazı konuların siyasal ve ekonomik düzeyde doğru ve haklı olduğunu. Ne var ki bunları yıllarca önce ilkin sosyalistlerin söylediklerini ve savunduklarını yazmıştım ya, bazıları bundan milli görüş sosyalizandır dediğim anlamını çıkarmışlar, bunun yanlışlığını. Dinsellik feodal toplumların ideolojisidir, sosyalizm ise endüstri toplumlarının. Ötekisi bilimseldir, diyalektiktir. İdeoloji düzeyinde aralarında herhangi bir beraberlikten ve yakınlıktan söz edilemez. Tam tersine belki bir karşıtlık söz konusu olabilir. Bu bakımdan ideoloji düzeyinde iki akımın, iki düşüncenin beraberliği olmayacak bir şey. Dahası var, Türkiye'de dinsellik milli görüş etiketi altında bir savunma yapmaktadır ama gerçekte savunduğu ümmet toplumunun değerler sistemidir. Başka bir deyişle, Türk toplumunu tehdit eden kültür emperyalizmlerine karşı bunların ulusallaşmış kültürlerin etkileri olduğunu unutarak, ulusal bir bileşimle, bir ulusal Türk kültür bileşimiyle değil, Müslüman ümmet bileşimiyle karşı çıkmayı önerecek kadar Türkiye gerçeklerinin gerisindedir. Türkiye'yi saf ve klasik anlamıyla Hristiyanlık, Hristiyan ümmet kültürleri bunların emperyalist baskıları yozlaştırıyor. Cevabımızın ulusal olması gerek. Bu bileşimi de ulusal burjuvazinin yapması. Ama burjuvazimiz komprador olarak geliştirildiği için o da kozmopolit. O da kültür emperyalizminin elinde ulusal kültür bileşimini yaratmak bu yüzden proletaryaya, sosyalizme kalıyor. Peki o zaman nasıl oluyor da bu derece gerilerde kalmış bir siyasal tutumla sosyalistlerin tutumu bazı konularda özdeşleşebiliyor? Emperyalist sistem içerisine düşürülmüş ülkemizin çarpık bir gelişmeye itilmesi, komprador ekonomilerde görüle geldiği üzere çoğu liman şehirlerinde bir yaşama düzeyi farklılığı doğurmuş. Bu merkezlerin uzağında kalan yörelerdeki feodal ilişkiler dağılıp, yerine ticaret ilişkileri aldıkça yer yer ortaya çıkan taşra burjuvazisi, komprador diyebileceğimiz büyük şehir ve liman burjuvazisine bir tepki olarak belirmiştir. Buna taşrada feodal üst yapının etkinliğini koruyuşunu, dinsel duyguların güçlülüğünü katınız. Elinize komprador burjuvazisine de onun göbek bağı ile bağlı olduğu kökü dışarıdaki sisteme de bir karşıtlık geçmiş olacaktır. İşte bizdeki maneviyatçıların kısmen kefere olduklarından, kısmen taşraya yaşama hakkı tanımadıklarından ecnebilere ve onların işbirlikçisi kompradorlara tepki duymasının kökeninde bu var. Ama ne oluyor? Ekonomi ve politika düzeyine aktarıldı mı bundan? A. Yabancılara karşı bağımsızlığı. B. Bundan dolayı ulusal bir ağır sanayi gereksinmesini. C. Kültür emperyalizmine karşı bir kültürü savunmak çıkıyor. Buysa başka nedenlerden, başka koşulların itişiyle ülkemizde yıllardır sosyalistlerin savunduğu bir platformdur. Görüldüğü gibi buluşma ideolojik düzeyde değil, siyasal ve ekonomik düzeyde. Maneviyatçılar milli dedikleri görüşlerini sosyalist olduklarından ortaya atmıyorlar. Nesnel koşullar ortaya çıkarıyor bu özdeşleşmeyi. Üstelik sadece belirli bir zaman ve yerde, belirli bir süre için. Yalnız bu, o platformu Türkiye'de öteden beri savunanların sosyalistler olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Ben 1940'larda yayınlanmış Gün, Gerçek, Yığın, Hür, Zincirli Hürriyet, Barış gibi dergileri kanıt diye gösterebilirim. NATO, Amerikalılarla yapılan ikili anlaşmalar kapitülasyonlardan beterdir dedikleri için hapse atılmış bir sürü aydın sosyalist adı sayabilirim. Kim bana o tarihlerde bu doğrultuda bir çıkış yapmış herhangi bir maneviyatçıdan söz edebilir? Yasaktı, konuşamıyorlardı bahanesi geçerli sayılamaz. Neden mi? O yasak sosyalistlere de işliyordu çünkü. Birçoğunun söylediklerinden dolayı işlerinden atılması, cezaevlerine düşmesi bunu açıkça gösterir. Sosyalistler yine de söyleyeceklerini söylemekten vazgeçmediler. Sonunda haklı da çıktılar. Acaba maneviyatçılar o zaman niye susuyorlarmış? İşte cevabını bekleyen bir soru daha. 4 Haziran 1977 4. Şeriat tepkisi, laik tepki. Duyun-u Umumiye'de Katip Muvahhid Yesari Bey, Mektebi Sultani ve Mektebi Hukuk mezunu olabilir, görevini dürüst olarak yerine getirdiği takdirde sürekli vatanına ihanet ediyordu. Duyun-u Umumiye İdaresi, yabancı ülkelerin çıkarlarını kollamak ve korumak amacıyla kurulmuş bir örgüt olduğuna göre, bu örgütün başarısına çalışan bir Türk vatandaşının kendi yurdunun aleyhine çalışacağı meydanda değil mi? Meşrutiyet Osmanlısı için yine de Duyun-u Umumiye'de, Reji İdaresi'nde, Osmanlı Bankası'nda bir iş edinmek, Efkaf Nezaretinde iş edinmeye yeğ tutulur. Nasıl ki 3-5 kuruş tasarrufunu bankaya yatıracak uyanık Osmanlı vatandaşı, bu bankanın Selanik Bankası gibi, Deutsche Bank gibi, Banco di Roma gibi bir yabancı bankası olmasını yeğlerdi. Yalnız bütün bu dediklerim belki Der Saadet'te, belki de İzmir, Beyrut, Selanik, Şam ya da Bağdat gibi büyük ve gelişmiş, gelişmeyi yabancı etkisinin fazlalığı olarak anlayınız, Osmanlı şehirlerindeki vatandaşlar için geçerli ya da bunların zamaneye uymuş olanları için. İnceledikçe görülüyor ki ortalama Osmanlı vatandaşı egemen ve yönetici çevrelerle bu çevrelere yakın olanlara karşı şiddetli bir tepki içindedir. Hani bütün gerici isyanların kökeninde bulunan ünlü şeriat isteriz çığlığı vardır ya, bunun ne anlama geldiğini anlamak için günümüzde Pakistan'a ya da İran'a bakmak yeterli. Ne tür bir ilişki kurduğumu merak mı ettiniz? Çok açık canım. İran halkının Hümeyni'nin Şii fanatizmine kapılması gerçekten o kadar dindar olduğundan mıdır acaba? Yoksa siyasal otoritesinin, şahlık yönetiminin ülkeyi yabancıların, gavurların eline terk etmesinden midir? İran şahının ünlü Ak Devrimi aslında bizim Tanzimat gibi bir şeydi. Ülkenin yapısını düzenlemek diye yabancı çok uluslu şirketlerin onlarla işbirliği halindeki komprador burjuvazisinin çıkarlarına uygun düzenlemeler yapılıyordu. Müslüman halkın daha ilk kalkışmasında bankaları ve turizm şirketlerini yıkması nedendir sanırsınız? Bankaların hemen hepsi Osmanlı'nın bankaları gibi yabancı bankaları, turizm şirketleri de komprador kültürünün İran'daki iskeleleri. Bu düzeyden ve bu anlamda istenilen şeriat, gerçekte ülkenin yabancı etkisinde ve sultasında olmadığı, o eski iyi zamanları istemek anlamına gelmez mi? Hele bir düşünün. Gerçek şeriat düzenine dönmek olası mıdır? O ayrı hikaye. Çok oluyor. Suudi Arabistan'da hırsızlık edenin şeriata göre elini kestikleri için onları kınayan bir yabancı dostuma bütün Orta Çağ boyunca Roma Kilisesi'nin büyücü diye kaç kadını ve erkeği kazıkladığını ya da diri diri yaktığını sormuştum. Hakçası aranırsa, Pakistan'da şeriat yasası uygulanıyor diye bu ülkeyi kınayan Batılı, Pakistan'ın daha ümmetlikten kurtulamadığını, ümmetlik zamanında Batı'da da kilise şeriatının uygulandığını unutuyor demektir. Sanırım Müslüman ülkelerde Batı egemenliğine, daha genel anlamda komprador ekonomisine ve kültürüne karşı gösterilen tepkinin yanıldığı noktada burası. Nasıl Osmanlı çok uzun yıllar aşağı yukarı 1699'dan başlayarak Batılılara yenildikçe çareyi eski nizama, yani şeriat düzeninin tam uygulanmasına dönmekte aramışsa, Osmanlı'nın içinden kopmuş Müslüman ülkelerde onun benzerleri de Batılı Hristiyan emperyalizmlere kafa tuttular mı, işi şeriata dönmekle kurtarabileceklerini sanıyorlar. Olur mu? Olmaz elbet. Olamaz, ama acaba hiç Batı'da laikliğin hangi koşullar altında meydana çıktığını düşündünüz mü? Ben düşündüm. Laiklik ilkeleri ilk Fransız devrimi ile ortaya atılıyor. Bu ise toplumsal sınıf olarak burjuvazinin tarih sahnesinde haklarını aramaya başlaması demek. Kilise geleneksel olarak krallık kurumuyla bağdaşlık ve bağlaşık olduğundan krallığa karşı çıkan burjuvazinin kiliseye de karşı çıkması, iktidar olduğunda kilise ile devleti ayırması doğaldı. Öyle de oldu. Roma kilisesinin burjuvazinin gelişme aşamalarına paralel olarak çeşitli parçalanmalar geçirmesi de bu arada hatırlanması gereken ilginç bir olaydır. Demek ki ümmetten millete geçilirken ulusal burjuvazinin oluştuğu ve haklarını aramayı becerdiği ölçüde dinsellik toplumsal hayattan içsel, deruni hayata geçiriliyor. Laiklik gerçekleşiyor. O gerçekleştiği ölçüde de ceza olarak şeriatın öngördüğü değil, ceza yasalarının öngördüğü uygulanıyor. O zaman size kocaman bir soru. Peki, Osmanlı dahil Müslüman ülkelerin hangisi emperyalizmin baskısından başını alıp da kendisine özgü bir burjuvazi yaratabilmeyi başardı? Hiçbiri. Emperyalizm hepsinde daha doğarken burjuvaziyi kompradorlaştırıyor. Buna paralel olarak da komprador kültürünü ülkeye baş yenilik diye takdim ediyordu. Yine döndük mü başladığımız yere? Duyun-u Umumiye katibi Muvahhid Yesari Bey, yabancılar hesabına yaşayacak, yabancı kültürünü benimseyecek, bu yüzden de halkın çoğunluğu tarafından taşlanıp gavur sayılacaktır. O çoğunluğun iktidarı kazara eline geçirmesi halinde ne olacağını merak edenler İran'dan yana bir göz atabilirler. Bilmem, dilimin döndüğünce emperyalist baskıya tepki olarak gelişen Müslüman iktidarların neden zorunlu olarak şeriatçı göründüklerini anlatabildim mi? Ola ki içlerinde birinin ulusal ya da ulusalımsı burjuvazisi belirir, orada laiklik komutayı ele alacaktır, almaktadır. Türkiye'yi şeriata kim geri götürebilir? İktidarlar tanzimat iktidarlarına dönüşmedikçe hiç kimse. 5 Mart 1979. 5. Müslüman ilericiliği nerede tekler? Şimdi birisi çıkar der ki, peki ya Müslüman ilericiliği, onu ne yaptın? Müslüman ilericiliği vardır. Bunu çeşitli Arap ülkelerinde çeşitli biçimlerde görmekteyiz. Adı kimi yerde Baas'tır, kimi yerde Nasır sosyalizmidir, kimi yerde Libya sosyalizmi. İlginç olan bu ilericiliklerin hemen hepsinin kendini mutlaka sosyalist sayması. Ama bu işi yaparken İslamlığın ana ilkelerinden de Arap milliyetçiliğinden de vazgeçememesidir. Başka deyişle 2. Dünya Savaşı sonrasına sömürgeciliğe tepki olarak beliren devrimci Arap rejimlerinin hemen hepsi toplumsal anlamda sınıflara dayanmadıkları, dayanamadıkları için, daha doğrusu dayanabilecekleri sınıflar bir anlamda geleneksel ağalık, eşraf, aşiret beyliği ya da okumuş yazmış sivil ve asker bürokratlar olduğu için, ideolojileri düşünsel düzeyde uzlaştırmacılıklar olarak gerçekleşmiştir. Hristiyan batıya tepki oldukları için milliyetçiliği, halk yığınlarının desteğini sağlayabilmek tabii ki sosyalist ülkelerinde için sosyalizme fikriyatlarına katarlar. Sonuç, iktidar bile olsa kenar çizgileri net olarak belirlenmemiş bir takım bürokrat yönetimlerdir. Libya ve Cezayir bundan sıyrılmayı deniyor ama ne dereceye kadar başarılı tartışılabilir. Baas, biliyorsunuz, Hristiyan bir Arap düşünürün geliştirdiği böyle karma bir ideoloji. Irak'ta da Suriye'de de bu ideolojinin örgütleri iktidarda. Uygulamada görünen ise asker sivil bürokrat ilericiliği. Nasır sosyalizmi uygulandığı sırada daha ziyade toprak reformu ve devletçilik olarak kendini gösteriyordu. Varlığını sürdüremeyişi sadece Enver Sedat'ın Nasır sosyalizmine inanmayışından değil, bu sosyalizme gerçekten sahip çıkacak toplumsal yığınların gerekli olgunluğa ve bilince erişemeyişinden ileri geliyor. Bilmem yanılıyor muyum? Bana sorarsanız ilerici Arap rejimlerinin teklemeleri gerçekte bir türlü laikliği benimseyemeyişlerinden doğuyor. Nasıl Osmanlı'nın Tanzimat sonrası aydınları bütün kurtuluş reçetelerini aktarma ideolojilerle Müslümanlık ilkeleri arasında bir uzlaştırma çabası üstüne kurmuşlarsa, İkinci Dünya Savaşı sonrası Arap aydınları da bütün sosyalistliklerini benzer çabalar üzerine kurmuşlardır. Dikkat ettiniz mi? Hep aydınlardan söz ediyorum. Zira daha önce bu ülkeleri Osmanlı'dan koparmış olan batılı sömürge rejimleri, komprador burjuvazisinden başkasının gelişmesine fırsat ve olanak bırakmamışlar, ulusal burjuvazinin belirmeyişi de laikliğin gündeme gelişini geciktirmiştir. Gerçek bir laikliğin olmadığı ülkede ciddi bir Müslüman ilericiliğinin olabileceğini aklınız kesiyor mu? Benim hayır. Bizim kuşak, ulemanın her türlü yeniliğe karşı durduğunu, Osmanlı'nın da bundan battığını okuyarak yetişmiştir. Şimdi işlerin tam böyle geçmediğini biliyoruz. Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma adlı kitabında söz gelişi İbrahim Müteferrika'nın basım evine din adamlarının karşı çıkmadıklarını, sonra Şeyhülislam Abdullah Efendi İbrahim Müteferrika'ya basılmasını gerekli saydığı iki kitap adı söyler. Matbaanın tasih işlerini görmek üzere de ulemadan üçü kadı, biri Mevlevi Şeyhi, üç kişiyi memur eder. Bu çizgiyle bugün Türkiye'de gerçek bir ağır sanayileşmeyi savunan partinin MSP olması arasında önemli bir yakınlık görmüyor musunuz siz? Bundan ne mi çıkar? Şu, din, insanların iç hayatlarına ilişkin bir olay haline getirilirse gerçek kalkınma yolunda önemli atılımlar yapılmasına engel olmaktan çıkabilir. Bu da Türkiye'de, öteki İslam ülkelerinde de ortaya çıkacak dinsel kökenli partilerin misyonlarını toplumsal bir şeriat uygulaması sanmak yerine Doğu İslam uygarlık çerçevesi içinde kişilik sahibi yeni bir bileşimi aramak biçiminde değerlendirmelerini gerektirir.